Aile Söyleşileri.
Afyon Kocatepe Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Radyo Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliği içinde hazırladığımız Radyo Kocatepe'de Aile Söyleşileri programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinden Araştırma Görevlisi Melek Sima Türkırkı. Hocam, bize kendinizden bahsedebilir misiniz?
Merhabalar, benim adım Melek Sima Türkırkı. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde psikoloji bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde sosyal psikoloji alanında doktoramı şu an yapıyorum. Yine aynı üniversitede psikoloji alanında yüksek lisansımı da tamamladım. Yüksek lisans tezimde dijital oyunlar ve kimlik üzerine çalıştım. Genel olarak da bu çevrede bir çalışma alanım var. Dijital oyunlar, sosyal medya, bu dünyaların kimliğimize etkisi ve genel olarak bu dünyadaki kadınların yaşadığı deneyimler ve ayrımcılık üzerine çalışıyorum. Bugün de birazcık yine dijital oyunlar ve kadın yönelik ayrımcılık ve şiddet hakkında konuşacağım.
Dijital oyunlarda cinsiyetçilik ne demek?
Dijital oyunlarda cinsiyetçilik, kadınların oyun ortamlarında cinsiyetleri nedeniyle dışlanması, küçümsenmesi, tacize uğraması ya da stereotiplere indirgenmesi anlamına gelebilir. Bu sadece açık bir hakaret ya da küfür şeklinde görülmek zorunda değil. Kadın oyuncuların gerçek oyuncu olarak kabul edilmemesi, oyuncu sayılmaması, oyun becerilerinin küçümsenmesi, yaptıkları hataların cinsiyetlerine atfedilmesi, özellikle sessiz sohbet gibi oyun içi iletişim kanallarını kullandıklarını tacize uğramaları ya da sadece kadın oyuncuların değil ama oyun tasarımcıları tarafından da kadın karakterlerin cinsel obje şeklinde tasarlanması gibi deneyimlerin toplamına bir çatı kavram olarak dijital oyunlarda cinsiyetçilik diyoruz.
Kadınlar oyunlarda en çok hangi cinsiyetçiliğe maruz kalıyor?
Kadın oyuncular en sık küçümsenme, dışlanma, cinsiyetçilik yorumlara maruz kalma, ısrarlı mesaj ve takip, performanslarının sorgulanması, oyuncu performanslarının sorgulanması, seslerinin duyurduklarını ya da cinsiyetlerini herhangi bir şekilde isimlerinden, nicklerinde, profillerinde belli ettiklerinde hedef haline getirilmeleri, oyuncu troll davranışlara maruz kalmaları gibi durumlarla karşılaşıyorlar sık sık. Örneğin bir kadın bir oyunu iyi oynarsa, iyi bir performans gösterirse bunu şans olarak atfedilecekken, kötü oynadığında ise bunun doğrudan kadın olmasına atfedilmesini çok sık görüyoruz. O dünyaya ait gözükmüyorlar aslında. Bu durumda kadın oyuncuların sürekli kendini kanıtlaması ya da kimliklerini saklaması yönünde onlara bir baskı oluşturuyor.
Dijital oyun dünyası neden bir erkek dünyası olarak görülüyor?
Bunun tarihsel, kültürel ve ticari sebepleri olmakla birlikte günümüzde literatürde yapılan çalışmalar da bizde dijital dünyanın erkeklere özgü bir alan olarak toplumsal bir algıya sahip olduğunu gösteriyor. Örneğin oyun sektörü uzun süredir erkeklerin temel hedef kitle olarak görülmesiyle, onlara yönelik içerikler üretmesiyle bilinmekte. Reklamlar, oyuncu karakterler, oyun dergileri, oyun ve topluluk kültürü büyük ölçüde erkek oyuncunun hedef kitlesi olduğu varsayım üzerine kurulu. Bu nedenle de oyuncu kimliği çoğu zaman genç ve bir erkeği canlandırıyor insanların kafasında. Oysa bugün biz verilere baktığımızda bunun böyle olmadığını görüyoruz. Hem dünyadaki hem Türkiye'deki verilere, Türkiye Oyun Sektörü raporu mesela bu konuda aktif çalışan bir rapor. Ona baktığımızda aslında kadın ve erkeklerin oyun oranlarının çok birbirine yakın olduğunu, işte dünyada %51'e 49 gibi, Türkiye'de 47'ye 53 gibi hemen hemen eşit diyebileceğimiz bir oranda oyun oynanmasına rağmen, yani bir pazar payında kadınların da aslında aktif bir yer almasına rağmen, bu toplumsal algı ve kadınların oyunlardaki görünürlüğünün düşüklüğü sebebiyle hala oyunlar erkeklere yönelik olarak görülüyor. Bunu işte oyuncu kadın karakterlerin tasarlanmasından, oyunların sunuluşundan, reklamlarından ve oyun içinde kadınların maruz kaldığı davranışlardan çok rahat görüyoruz aslında.
Cinsiyetçilik oyunların hangi alanlarında veya özelliklerinde ortaya çıkıyor?
Cinsiyetçilik sadece oyuncular arasında iletişimle sınırlı değil. Oyunların hikayelerinde, karakter tasarımlarında, oynayış mekaniklerinde ve karakterlerin temsiliyetinde bulunabiliyor. Buna örnek vermek gerekirse herhangi bir oyuna baktığımızda özellikle daha eski çıkan oyunlarda başta olmak üzere kadın karakterlerin aşırı bir şekilde cinsel obje haline getirilen, açık kıyafetler giyen karakterler olarak yansıtılması, işte aynı karakterin erkek versiyonunun bütün bedenini kaplayan bir zırh içindeyken kadın versiyonunun açık bir kıyafet içinde olduğu işte karakter tasarımları ya da kadın karakterlerin oyunun hikayesi içerisinde zayıf ya da kurtulması gereken çok da etkisi olmayan figürler olarak sunulması, işte bununla karşılık erkek karakterlerin güçlü, saldırgan, kontrol sahibi, hikayeyi doğrudan etkileyen karakter olarak yansıtılması gibi örnekler verilebilir. Bu tüm temsillerin toplamı da günün sonunda oyuncuların hem kadın hem erkek hakkındaki algılarını, hem oyuncuların hem de oyun dışında bunlara maruz kalan insanların algılarını ve stereotipleri pekiştirebiliyor maalesef bu sebeple.
Bu cinsiyetçilik deneyimi kadınları nasıl etkiliyor?
Kadınlar bu durumlarla yüzleştiklerinde pek çok savunma stratejisi geliştirme yoluna gidiyorlar. Bunlardan biri cinsiyetlerini saklamak. Her ne kadar verilere baktığımızda kadın ve erkek arasındaki oyun oynayan insan sayısı verisi birbirine hemen hemen yakın olsa da oyun oynayan herhangi birine sorarsanız çok az kadınla karşılaştıklarını, çok az kadının oyun oynadığını söyleyecektir. Bunun bir sebebi oyun oynayan kadınlar kendilerini korumak için, işte bir tacizden, dışlanmadan korumak için genellikle erkek taklidi yaparak oyun oynuyorlar. Erkek gibi profil açıyorlar, erkek karakterlerle oynuyorlar, oyun içi iletişim kanallarını kullanmamayı tercih ediyorlar ya da sadece kendi bildikleri, güvenlikleri küçük arkadaş gruplarıyla kısıtlı ortamlarda oyun oynamaya çalışıyorlar. Bu da bir kısır döngü yaratıyor çünkü bunun sonucunda kadınların görünürlüğü azalıyor ve erkeklerin oyun dünyasındaki egemen grup olduğu algısı daha da pekişiyor ve bu da geri tekrar cinsiyetçi davranış ve tutumlar olarak geri dönüyor. Burada bir kısır döngü olduğunu görüyoruz. Tabii ki sadece bunlar değil. Bir sürü farklı savunma stratejisi var kadınların. İşte bunlardan biri oyun oynamaktan genel olarak çekinmek. Çok keyif aldıkları bir hobi olmasına rağmen, belki beceri olarak iyi olmalarına rağmen oyun oynamamayı ya da en azından çevrim dışı oyunlar oynamayı ya da çok kısıtlı şekillerde oyun oynamayı tercih ediyor olabilirler. Maruz kaldıkları bu taciz, küçük düşürülme, dışlama gibi davranışların sonucunda psikososyal problemlerle karşılaşıyor olabilirler. Literatüre baktığımızda kadınların bu tarz davranışlara maruz kaldıktan sonra özgüvenlerinin, özsaygılarının düştüğünü, anksiyetelerinin yükseldiğini ve daha depresif ruh haline girebildiklerini görüyoruz. Yani aslında oyun dünyasında yaşanan şeyler oyun dünyasında kalmıyor. Bu kadınların günlük hayatında etkilemeye başlıyor. Onların psikolojik iyi oluşlarını oldukça kötü etkiliyor. Oyun dünyası bir yandan birçok sosyallik getirebilecek, iyi bir boş vakit geçirme aktivitesi olabilecek, insanların keyif alarak, sosyalleşerek vakitlerini iyi geçirebilecekleri bir hobi olabilecekken, kadınların bir kısmı çalışmalarda gösterilen sonuçlara göre tam tersi bir etkiyle bilgisayarın başından ayrıldıklarını, oyunların aslında diğer oyunculara sunduğu o sosyal destek ve sosyalleşme yönündeki pozitif etkileri yaşayamadıklarını, tam tersi zarar gördüklerini söylüyorlar. Burada tabii ki işte kadınların bu yaşadıklarının bireyler arasındaki herhangi bir sürtüşmeden daha büyük olduğunu, bir toplumsal problem olduğunu, oyun içi düzende bir problem olduğunu görebiliyoruz.
Peki neden böyle?
Bazı erkek oyuncular oyun alanlarını kendi kimliklerinin önemli bir parçası olarak görüyorlar. Artık oyunun bir kendi alt kültür boyutu olduğunu görüyoruz literatüre baktığımızda. Ve bu alt kültür de beraberinde bir kimlik getiriyor. İnsanlar kendilerini artık oyuncu olarak tanımlıyor, gamer olarak tanımlayabiliyor. Bu alanlarda kadınların dahil olması özellikle rekabetçi ortamlarda bazı erkekler tarafından bir tehdit gibi algılanabiliyor. Buradaki mesele yalnızca tabii ki bir oyun becerisi değil. Bu oyun içerisindeki bu kimliğin erkeklikle özdeşmiş olması güç, statü ve aidiyet gibi sosyal psikolojik süreçlere de beraberinde getiriyor. Bu dünyaya kadınların dahil olması ve dünyada başarılı olması, bu dünyada bir yer kaplaması bu bazı oyuncuların oyun erkek işidir şeklindeki inançlarını ve benlik algılarını ve kimlik algılarını sarsabiliyor. Bu da onlardan savunmacı ve dışlayıcı ve saldırgan tepkileri yol açıyor. Oysa bunun bir arka planı yok. Oyunların bir cinsiyet sınırlaması yok. Oyun oynayan kitlenin arasında zaten böyle bir cinsiyet farkı bile aslında yok baktığımızda. Buna baktığımızda bu algının biraz yapay bir algı olduğunu ama çok gerçek yıkıcı sonuçlar olabildiğini görüyoruz.
Cinsiyetçilik bir oyun normu mu?
Bu çok sık duyduğumuz bir savunma oyunculardan. Sadece şaka yapıyorum. Oyunda herkes böyle konuşuyor. Ciddiye alma. Oyunun normali bu. Oyun zaten böyle bir ortam tarzı bir toksik kültürün, bu cinsiyetçiliğin ve diğer toksik davranışların normalleştirildiğini, oyun içinde bunun zararsız olduğu anlamıyla savunulduğunu, herkes buna katlanması gerektiğini varsaydıklarını görüyoruz. Cinsiyetçi şakalar bu kadınların aslında aşağılanmasını normalleştiriyor bu dünya içerisinde ve bu tür dil oyunculara, kadın oyunculara burada ait değilsin, burada hoş karşılanmıyorsun mesajı da verip bu oyun ortamını düşmanca bir hale getiriyor, düşmanca bir ortam haline getiriyor. Bu toksik davranışları oyun kültürünün doğal parçası olarak görmek maalesef bu işi değiştirmemizi de zorlaştırıyor. Çünkü hani işin doğasında görülen bir şeyi değiştirmek için zorlamak, o insanları bunu değiştirmeye itmek daha zor oluyor. Bu oturmuş davranışlara daha çok savunmacı bir şekilde yaklaşabiliyorlar.
Peki bu konuda ne yapılabilir?
Oyun şirketleri ya da platformlardan başlamak istiyorum burada ne yapılabilir? Oyun şirketleri öncelikle daha etkili moderasyon sistemleri kurabilir. Şikayet mekanizmalarının daha kolay, daha aktif çalışan mekanizmalar olması gerekiyor. Burada bir kadın başına bir şey geldiğinde, bir tacize maruz kaldığında, hakarete uğradığında aktif hızlı bir şekilde şikayet edip karşı tarafın oyuncu bir ceza almasını sağlayabiliyor olması gerekiyor. Tabii ki sadece kadınlar değil, oyun içerisindeki her toksik davranışın benzer bir tavırla karşılaşması oyunların doğası gereği toksik olduğu algısını yıkmakta faydalı olacaktır. Burada bu cinsiyetçi taciz hareketleri yalnızca bireysel iki kişi arasında olan bir şey gibi değil. Toplumun güvenliğini bozan, yani bu oyun topluluğunun güvenliğini bozan, günlük hayatımıza da yansıyan bir davranış olarak ele alınmalı ve oyuncu raporlama sistemleri geliştirilmeli. Toksik davranışlara karşı daha net yaptırımlar uygulanabilir. Kapsayıcı karakter temsilleri artırılmalı. Oyun geliştiricilere burada bence büyük bir görev düşüyor. bir oyun tasarlarken bu oyunun hedef kitlesinin her yaş grubundan, her cinsiyetten insan olabileceğini düşünüp tasarımları buna yönelik yapmaya başlamalarının, daha gerçekçi kadın temsillerini oyuna dahil etmelerinin, kadınları temsil ederken, kadınların hikayelerine dahil ederken, bedenlerini kodlarken cinsel bir obje haline getirmemeleri gerekiyor burada. Bununla beraber tabii ki topluluklar bu konuda eğitimler verebilir. Bu konudaki yaptırımlarının reklamlarını iyi yapabilir. Bu konuda bir sıfır tolerans politikası benimseyip bunu oyuncular arasında iyice duyurabilir. Son yıllarda bazı şirketlerden de bu yönde çalışmalar görüyoruz ve yine literatürde baktığımızda oyuncular da bu konunun pozitif olarak etkilediğini söylüyor. Yani aslında pozitif bir gidişte olduğu söylenebilir. Peki oyuncular ne yapacak? Daha bireysel yönden ne yapacağız? Oyuncuların yapabileceği çok şey var. Burada en büyük şey, en başına tabii ki bu cinsiyet şakaları yapan kişi olmamakla başlayıp yapıldığında da gülmemek, tacize ya da böyle bir davranışa tanık olduğunda sessiz kalmamak, hedef alan oyuncuya destek olmak, gerektiğinde oyuncuyla beraber raporlamak, şikayet etmek, gerekli sistemlere başvurmak, kalıp yargılarında mesela kadın oyun oynayamaz ya da işte kadının yeri burası değil, zaten kadın gibi oynuyorsun, kız gibi oynuyorsun gibi kalıp yargıları kullanıp yeniden üretmemek, daha kapsayıcı bir oyun kültürü için hem şirketlerin hem oyuncu topluluklarının hepimizin bir sorumluluğu var burada. Bu şekilde oyunlar herkesin daha kapsayıcı bir yer olabilir ve kadın için de daha güvenli bir alan tabii ki olabilir.
Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz hocam.
Dinlediğiniz için ve benim ağırladığınız için teşekkür ediyorum.
Aile Söyleşileri
her Perşembe
saat 14'te
Radyo Kocatepe'de.